Ayrım 8.
Gazete okuyor idiyseniz 1934'te Gant şehrindeki St. Bavon Katedrali'nden Van Eyck'in yapmış olduğu Kutsal Kuzu adındaki ünlü sunak levhalarından birinin çalındığını hatırlamanız gerekirdi. O levhanın adı da Dürüst Yargıçlardı. Kutsal Kuzu'yu görmeye gelen atlı yargıçları tasvir ediyordu. Yerine çok iyi yapılmış bir kopyasını koydular. Aslı bulunamadı çünkü. İşte karşınızda duruyor. Hayır, benim marifetim değil bu. Meksiko City'de geçen akşam dikkatinizi çeken devamlı müşterilerden biri bir gece sarhoşken bir şişe içkiye karşılık gorile sattıydı bu resmi. Dostumuza ilkin bunu iyi bir yere asmasını öğütledim. Dünyanın dört bucağında herkes onları ararken bizim sofu yargıçlarımız Meksiko City'de sarhoşların pezevenklerin tepesine kuruldular uzun süre. Sonra isteğim üzerine goril onu buraya sakladı. Önce biraz nazlandı ama ben işin aslını anlatınca ödü koptu. O zamandan beri benim biricik dostum bu saygıdeğer yüce görevliler işte. Orada tezgahın üzerinde bırakmış oldukları boşluğu görmüştünüz. Niye mi levhayı geri vermedim? Vay vay vay! Siz de polisler gibi tepki gösteriyorsunuz. Peki ben de size biri bu resmin benim odama düştüğünü haber alacak olursa soruşturmaya gelecek yargıca vereceğim cevabı söyleyeceğim. İlkin resim benim değil, Meksiko City'nin patronunun. Gant başpiskoposu kadar onun da bunun üzerinde hakkı var. İkincisi, Kutsal Kuzu'nun önünden geçenler sahtesini aslından ayırt edemiyorlar. Onun için de benim yüzümden kimse zarar görmüş olmuyor. Üçüncüsü böylece benim de bir üstünlüğüm oluyor. Herkes hayran hayran sahte yargıçlara bakarken gerçek yargıçları yalnız ben tanıyorum. Dördüncüsü bu yüzden hapise de tıkılabilirim. Bir bakıma çekici bir fikir bu da. Beşincisi bu yargıçlar kuzuyla buluşmaya gidiyorlar. Ama ortada ne kuzu var ne de suçsuzluk. Bundan ötürü de levhayı aşıran becerikli soyguncu bilinmeyen adaletin yerine gelmesine alet oluyor. Bunun önüne geçmemek gerekir. Son olarak bu şekilde her şey düzene kavuşuyor. Adalet suçsuzluktan kesinlikle ayrılıyor. Biri çarmıhta, öteki dolapta olduğundan ben de inandığım yolda çalışabilmek için meydanı boş bulabiliyorum. Bir sürü üzüntüden, çelişkiden sonra kendime sağlayabildiğim ve artık buradan ayrılacağımıza göre ne olduğunu size söylemem gereken o pek güç işi, pişmanlık yargıçlığını büyük bir iç rahatlığıyla yapabiliyorum. Önce izin verin de rahat soluk alabilmek için şöyle bir doğrulayım. Aman ne kadar da yorgunum. Yargıçlarımı kilitleyin. Teşekkür ederim. İşte şimdi şu anda cezalı yargıçlık yapıyorum. Aslında genellikle Meksiko City'de çalışırım. Ama büyük istidatlar çalıştıkları yerin dışına taşar. Yataktayken, ateşliyken bile çalışırım ben de. Zaten bu iş yapılmaz. Hava gibi her dakika içe çekilir. Doğrusu 5 gündür sadece hoşuma gittiği için size uzun uzun nutuk çektiğimi sanmayın. Hayır, bir zamanlar yeteri kadar hoş laf ettim. Konuşmalarımın belli bir yönü var artık. Elbette kahkahaları susturmak, görünüşte hiçbir çıkar yol olmadığı halde kişi olarak yargılanmadan kurtulmak düşüncesi yönetiyor konuşmalarımı. Yargılanmadan kurtulmamızı engelleyen en büyük şey de en başta kendi kendimizi suçlamaya can atmamız değil mi? İlkin suçlamayı istisnasız herkese bulaştırmakla işe başlamalıyız ki ağırlığından biraz olsun kurtulabilelim. Asla kimsenin özrünü kabul etmemek başlangıçtaki ilkem bu. İyi niyetmiş, hoş görülebilecek hataymış, yanlış adımmış, hafifletici sebepmiş, tanımam ben, kutlama yok bende, bağışlanma beraatı dağıtmıyorum. Sadece hesabı yazıp topluyorum, sonra da şu kadar tuttu diyorum. Siz bir sapıksınız, siz azgının birisiniz, yalancısınız, oğlancısınız, sanatçısınız vesaire. İşte böyle, bu kadar kuru. Felsefede de, siyasette de insanın suçsuzluğunu inkar eden öğretilerden yanayım. Karşınızda köleliği savunan bir aydın var azizim. Doğrusunu isterseniz, onsuz kesin bir çözüm yolu bulamayız. Bunu pek çabuk anladım. Eskiden özgürlük sözü ağzımdan düşmezdi. Sabah kahvaltısında yediğim çöreklerin üstüne onu sürerdim. Bütün gün ağzımda sakız gibi onu çiğnerdim. Ağzımdan özgürlükle serinletilmiş güzel bir koku çıkardı. Sözlerime karşı duranın kafasına o can alıcı sözü indirirdim. İsteklerimin, gücümün hizmetine koşmuştum onu. Yatakta uyuyup kalan kadın arkadaşlarımın kulağına o sözü fısıldıyordum. Onları orada bırakıp gitmeme yardımcı oluyordu. Akıtıyordum onu, saçıyordum. Haydi bakalım. Kızışıp ölçüyü kaçırmaya başladım gene. Sonraları özgürlüğü daha ilgisiz kullanır oldum. Üstelik saflığıma bakın. 2-3 kere de savunmak zorunda kaldım. Uğrunda ölecek kadar ateşli değildim ama ne de olsa bir takım tehlikeleri göze almıştım. Bu ihtiyatsızlıklarımı bağışlamak gerekir. Ne yaptığımı bilmiyordum. Özgürlüğün bir ödül, şampanya içilerek kutlanacak bir nişan olmadığını bilmiyordum. Bir armağan, ağzınızın suyunu akıtacak bir kutu şekerleme de değildi. Tam tersine bir angarya idi. İnsanın tek başına giriştiği, yorucu, bitmek bilmeyen bir koşu. Ne içilecek şampanya vardı, ne de size sevgiyle bakıp kadeh kaldıran dostlar. Sevimsiz bir odada yapayalnızdınız. Parmaklığın ardında, yargıçların önünde de yalnızsınızdır. Karar verirken de, kendi kendinize karşı ya da başkaları sizi yargılarken de yalnız. Her özgürlüğün ucunda bir yargı vardır. İşte bu yüzden özgürlüğün yükü çekilmez, çok ağırdır. Hele ateşiniz, ağrınız varsa ya da kimseyi sevmiyorsanız. Ah azizim, yalnız olan, tanrısız, efendisiz olan kimseye günler korkunç ağır gelir. Onun için bir efendi seçmek gerekiyor. Tanrının modası geçti çünkü. Bu kelimenin artık hiçbir anlamı yok. Kimseyi onunla ürkütmeye değmez. Bizim o pek ağırbaşlı, komşularını da başka her şeyi de pek seven ahlakçılarımızı ele alalım. 1- Kilisede vaaz vermedikleri kalıyor. Onun dışında Hristiyanlardan ayrıyanları mı var? Neden imana gelip vaftiz olmuyorlar dersiniz? Önlerinde ne engel var? Saygı mı? Belki de insanlara saygı, evet, insan saygısı. Olay çıkarmak istemiyorlar. Duygularını kendilerine saklıyorlar. Tanrı'ya inanmayan bir romancı tanımıştım. Her gece dua ederdi. Ama bu kitaplarında Tanrı'ya verip veriştirmesine engel değildi. Vay sapısilik, demişti biri. Kimdi, unuttum gitti. Bunu kendisine açtım. Dinsiz ama Tanrı'ya inanan bir savaşçı, kötü bir niyeti olmaksızın ellerini havaya kaldırıp, ''Bana yeni bir şey söylemiyorsunuz, bunların hepsi böyle.'' diye inlemişti. Bu Tanrı elçisinin söylediğine bakılırsa, yazarlarımızın %80'i altına imza atmayacak olsalar, Tanrı'nın adını yazıp önünde selam durmaya gönüllüydüler. Ama gene onun dediğine göre imzalarını atıyorlardı çünkü kendilerini seviyorlardı. Hiçbir şey selamlamamaları da kendilerinden tiksindikleri içindi. Kendi kendilerini yargılamanın da önüne geçemediklerinden hırslarını ahlaktan alıyorlardı. Sözün kısası, erdemli şeytanlıktı onların yaptığı. Tuhaf bir devirdeyiz gerçekten. Kafaların bulanıklığına, kusursuz bir kocayken Tanrı'ya inanmayan bir dostumun karısını aldatmaya başlayınca imana gelmesine şaşmamak gerek. Ah küçük sinsiler, oyuncular, ikiyüzlüler ah! Halleri içler acısı. İnanın hepsi öyle. Tanrı'ya sırt çevirdiklerinde, göğü ateşe verdiklerinde bile. Tanrısızı da, sofusu da, Moskovalısı da, Bostonlusu da, hepsi babadan oğula Hristiyan. Ama ne baba var ortada ne de yasa. Özgür herkes. Öyle olunca da bir şeyler yapmaları gerekiyor. Özellikle ne özgürlüğü ne de onun giydirdiği hükümleri istemediklerinden her şey ellerine verilsin diye dua ediyorlar. Korkunç yasalar icat ediyorlar. Kiliselerin yerini tutsun diye korkunç ateşler yakıyorlar. Hepsi birer Savonarole. 1452-1498 yılları arasında yaşamış Dominiken papazı. Bir ara Floransa'da yarı dinsel, yarı demokratça bir düzen kurmaya kalkışmış, inançlarının doğruluğunu ispatlamak için ateşe atılma sınavına razı olmuş, fakat kaçmış, sonradan yakalanarak diri diri yakılmıştır. Çevirenin notu. Bana kalırsa. Ama sadece günaha inanıyorlar, kurtuluşa değil. Düşünüyorlar onu elbette. Bağışlanma, işte istedikleri bu. Evet densin, vazgeçilsin. Var olmanın sevincini duysunlar. Pek de duyguludurlar. Kim bilir, belki de nişanlanmalar, taze bakireler, doğru erkekler, müzik filan da isterler. Örneğin beni ele alalım. Ben ki duygulu değilimdir. Bir ara ne isterdim biliyor musunuz? Bütün gönlü, bütün vücudu kaplayan bir aşk. Gece gündüz bitmeyen, zevk aldıkça daha çok coşan bir kucaklayış. Tam 5 yıl sürsün, ondan sonra da ölüm gelsin. Ne yazık. Nişan töreni ya da bitmeyen aşk olmayınca gelsin kaba bir evlilik, güçlü, kırbaçlı cinsinden. İşin özü her şeyin basitleşmesi, tıpkı çocuklarda olduğu gibi her hareketin bir buyrukla yapılması, iyinin de kötünün de keyfe kalması, apaçık biçimde belirlenmesi. Bütün Sicilyalılığımla, Cevalılığımla Hristiyanları sevdiğim halde zerre kadar Hristiyan olmaksızın ben de onaylıyorum bunu. Özgürlükten ben de korkuyorum. Paris köprülerinde öğrendim bunu. Onun için yaşasın Efendimiz. Kim olursa olsun göksel yasanın yerini tutsun da. Şimdilik burada olan babamız, dertlikleri de pek tatlı olan yol göstericilerimiz, başkanlarımız. Ey zalim ve sevgili yöneticiler! Neyse, gördüğünüz gibi işin özü, özgür olmamak, kendinden daha maskara birine pişmanlık içinde boyun eğmek. Hepimiz suçlu olduğumuz zaman demokrasi gerçekleşmiş olacak. Yalnızlık içinde ölmek zorunda oluşumuzun intikamını almamız gerektiğini de hesaba katmadık sevgili dostum. Ölüm yalnızdır, oysa kölelik toplu halde olur. Bizimle birlikte en az bizimki kadar başkalarının da hesabı var. İşte önemli olan bu. Sonunda hepimiz birleşiyoruz ama diz çöküp boyun eğerek. Topluma benzeyerek yaşamak kötü mü? Bunun içinde toplumun bana benzemesi gerekmez mi? Tehdit, onur kırma, polis, bütün bunlar bu benzemenin birer koşulu. Aşağılanır, kovalanır, zorlanırsam bütün ustalığımı gösterebilirdim ancak. Varlığımdan tad alabilir, sonunda tabii olabilirdim. İşte azizim, bundan ötürü özgürlüğü saygıyla selamladıktan sonra onu süresiz olarak isteyene bağışlamam gerektiğine gizlice karar verdim. Elime geçen her fırsattan yararlanıp Meksiko City'deki kilisemde bu vaazı tekrarlıyorum. Halkı boyun eğmeye, alçak gönüllü olmaya ve köleliğin rahatlığına yönelmeye çağırıyorum. Bütün bunları gerçek özgürlük diye göstermeye hazırım. Hayır, kaçık değilim. Köleliğin hemen yarın gerçekleşmeyeceğini çok iyi biliyorum. Geleceğin iyiliklerinden biri de o olacak. O günler gelene dek şimdiki zamanı bir düzene koymam, geçici de olsa bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu. Omuzuma yüklenen yargıyı biraz hafifletmek için onu herkese dağıtmanın yolunu bulmalıydım. Buldum o yolu. Ne olur biraz pencereyi açsanıza, burası pek sıcak. O kadar da çok açmayın, üşüyorum çünkü. Buluşum hem basit hem verimli. Ne yapmalıyız ki bizim güneşte korunabilmemiz için herkes suya girsin? Ünlü çağdaşlarımın çoğu gibi kürsüye çıkıp insanları lanetlemeli miydim? Çok tehlikelidir bu ha. Bir gün ya da bir gece bir kahkaha patlayıverir habersizce. Başkaları hakkında verdiğiniz hüküm döner dolaşır, sonunda dosdoğru gelip suratınıza yapışıverir. Epey de hasar yapar orada. Öyleyse ne yapmalı? Siz söyleyin bakalım. Peki işte, dehamın ürününü açıklıyorum. Efendilerin sopaların gelişini bekleyene dek üste çıkabilmek için Kopernik gibi düşünce zincirini tersine çevirmemiz gerekirdi. İşte bunu buldum ben. Kendimizi yargılayamadan başkalarını mahkum edemediğimize göre kendimizi suçlamalıydık ki başkalarını yargılamaya hak kazanalım. Madem her yargıç sonunda cezalı oluyordu, öyleyse yolu tersinden gitmeli, önce cezalı olmalıydı ki sonunda yargıç olunabilsin. Beni izleyebiliyor musunuz? İyi, sözlerimin biraz daha açıklığa kavuşabilmesi için nasıl çalıştığımı da anlatacağım size. İlkin avukatlık yaptığım yazıhaneyi kapattım. Paris'ten ayrılıp geziye çıktım. Başka bir adla işime devam edebileceğim herhangi bir yer aradım. Yeryüzünde böyle yerler pek çok ama rastlantı, rahatlık, alaycılık, biraz da kendime eziyet etmek gereği bana dünyanın dört bucağından gelen kimselerin gezip dolaştığı bu pek kalabalık şehri, kanallar üstüne kurulmuş bu sulu, sisli başkenti seçtirdi. Gemiciler Mahallesi'nde bir meyhanede açtım yazıhanemi. Limanlarda müşteriler çeşit çeşittir. Yoksullar kibar mahallelere gitmezler. Değerli kimseler ise bir kere bile olsa adı kötüye çıkmış yerlere mutlaka düşerler. Siz de pekala gördünüz bunu. Özellikle burjuvaları gözlerim. Yolunu şaşırmış burjuvaları. Tam verimime onlarla çalışırken varabilirim. Usta bir çalgıcı gibi en ince nameleri onlardan çıkarırım. İşte yararlı görevimi bir süredir Meksiko City'de yapıyorum. İlkin, gördüğünüz gibi herkesin ortasında mümkün olduğu kadar sık içimi döküyorum. Kendimi enine boyuna suçluyorum. Güç değil, söyleyeceklerimin çoğunu belledim artık. Ama dikkat edin, öyle kabaca göğsümü yumruklayarak suçlamıyorum kendimi. Hayır, gemimi sularda oradan oraya kaydırıveriyorum. İnce ayrıntıları, sapakları çoğaltıyorum. Sonra konuşmamı karşımdakine göre ayarlıyorum. Dinleyeni işi büyütmeye yöneltiyorum. Beni ilgilendiren şeyle başkalarını ilgilendiren şeyleri birbirine karıştırıyorum. Kendi payımı başkalarınınkine katıyorum. ortak yanlarımızı, acısını birlikte çektiğimiz deneyleri, paylaştığımız lafları ele alıyor, uygun dille konuşuyor, günün adamı tavrını takınıyor, kendimi de başkalarını da olduğumuz gibi göstermeye çalışıyorum. Bir yüz çiziyorum. Bütün bunlarla karnaval şekillerindekine benzeyen, hem aslına sadık hem de basitleştirilmiş bir maske. Karşıdan bakıldığında bu adamı bir yerden gözüm ısırıyor dedirten cinsten. Tasvir bitti mi tıpkı bu akşamki gibi üzüntü içinde onu gösterip işte ne yazık ki ben buyum diyorum. Suçlama bitiyor ama birdenbire çağdaşlarıma sunduğum tasvir bir ayna oluveriyor. Üstüm başım kül içinde. Yavaş yavaş saçlarımı yolup, yüzümü tırnaklarımla çizerek ama delici bakışlarımla bütün insanlığın karşısına dikiliyor, utançlarımı yeni baştan sayıyor, yaptığım etkiyi de gözden kaçırmaksızın, yeryüzünün en aşağılık insanı bendim diyorum. Sonra çaktırmadan konuşmalarımda benden bize geçiyorum. İşte biz buyuz'a geldiğimde oyunumu oynamış oluyorum. Gerçekten ne olduklarını söyleyebilirim onlara. Elbette ben de tıpkı onlar gibiyim. Hepimiz aynı hamurdanız. Yalnız bir üstünlüğüm var benim. Bilme üstünlüğü. İşte bana söz hakkı veren de bu. Yararını görüyorsunuz değil mi? Elbette. Kendimi ne kadar çok suçlarsam sizi yargılamaya da o kadar çok hakkım oluyor. Daha iyisi kendi kendinizi yargılamaya kışkırtıyorum sizi. Bu da beni aynı derecede rahatlatıyor. Ah azizim, garip zavallı yaratıklarız biz. Hayatımıza şöyle bir dönüp baksak, şaşacak, ürkecek ne çok şey buluruz bilseniz. Deneyin, sizin iç dökmenizi de büyük bir kardeşlik duygusuyla dinleyeceğime inanabilirsiniz. Gülmeyin, evet zorlu bir müşterisiniz, görür görmez anlamıştım. Size bir şey beğendirmek pek güç ama siz de sözüme geleceksiniz. Kaçınılmaz bir şey bu. Ötekilerin çoğu zeki olmaktan çok duygulu kimselerdi. Hemen pusulayı şaşırıveriyorlardı. Zeki olanlara ise biraz zaman bırakmak gerekiyor. İşin yolunu, yöntemini onlara enine boyuna açıklamak yetiyor. Unutmuyorlar onu, üzerinde düşünüyorlar. Günlerden bir günde yarı oyun olsun diye yarı can sıkıntısından masanın başına oturuveriyorlar. Siz ise sadece zeki olmakla kalmıyorsunuz. Görmüş geçirmişliğiniz, yerine oturmuşluğunuz da var. Bununla birlikte itiraf edin. Bugün kendinizi 5 gün öncekinden daha az beğeniyorsunuz değil mi? Bana yazmanızı ya da yeniden gelmenizi bekleyeceğim artık. Gene geleceksiniz eminim. Beni değişmemiş bulacaksınız. Ne diye değişecekmişim? Bana uyan mutluluğu buldum çünkü. Kendimi üzecek yerde kabullendim ben ikiyüzlülüğü. Yerleştim içine. Bütün hayatım boyunca aradığım rahatlığı onda buldum. Aslında işin özü yargılanmadan kaçmaktır demekle yanıldım. İşin özü insanın zaman zaman haykıra haykıra 5 para etmediğini söylemeye hazır olup kendine her şeyi bağışlayabilmesi. Her şeyi kendime bağışlayabiliyorum gene. Üstelik bu sefer arkamdan gülen de yok. Yaşayışım değişmedi. Kendimi sevmeye ve başkalarını kullanmaya devam ediyorum. Yalnız hatalarımı itiraf edişim her şeyi bu kez daha hafife almamı ve 2 kat zevk duymamı sağlıyor. İlkin tabiatımdan sonra da sevimli bir pişmanlıktan zevk duyuyorum. Bu çareyi bulduktan sonra kendimi koyuverdim. Her şeyin kucağına bıraktım. Kadınların, gururun, can sıkıntısının, kızgınlığın, hatta şu anda büyük bir zevkle yükseldiğini hissettiğim ateşin kucağına bile. Hükmediyorum artık. Hem de sonsuza dek. Gene yalnız benim tırmanabileceğim bir doruk buldum. Orada durup herkesi yargılayabiliyorum. Arada bir, gece gerçekten güzelse, uzaklarda bir gülüş işitiyorum. Yeniden içime bir kurt düşüyor. Ama hemen yaratıklardan, yaratılışa dek her şeye kendi sakatlığımın ağırlığını yüklüyorum. Hemen de kendime geliyorum. Selamlarınızı Meksiko City'de bekleyeceğim. Ne kadar beklemek gerekirse gereksin. Şu örtüyü kaldırsanıza biraz soluk almak istiyorum. Geleceksiniz değil mi? Size sanatımın en ince noktalarını bile gösteririm. Size karşı bir yakınlık duyuyorum çünkü. Geceler boyunca onlara aşağılık kimseler olduklarını nasıl öğrettiğimi görürsünüz. Hemen bu akşam işe yeniden başlayacağım. İçlerinden biri alkolün de yardımıyla olduğu yere yığılıp göğsünü yumruklamaya başlamıyor mu? İşte o andan vazgeçemiyor, kendimi alıkoyamıyorum. Büyüyorum o zaman azizim, büyüyorum. Rahat bir soluk alıyorum, dağın tepesindeyim sanki. Ova gözlerimin önüne seriliyor. Kendimi Allah baba sanıp ona buna kesin ahlaksızlık belgeleri dağıtmak ne sarhoşluk bilseniz, kötü ruhlu meleklerimle Hollanda göğünün tepesine taht kuruyor, sislerin, suların arasından son yargı için bana doğru yükselen kalabalığa bakıyorum. Ağır ağır yükseliyorlar, birincisi geldi bile. Bir elini yarı yarıya örttüğü şaşkın yüzünde hepsinin de içinde bulunduğu durumun acılığı ve o durumdan kurtulabilememenin umutsuzluğunu okuyorum. Bense acıyorum ama kurtarmıyorum, anlıyorum ama bağışlamıyorum. Her şeyden çok da en sonunda bana tapıldığını hissediyorum. Evet, yerimde duramıyorum. Nasıl uslu uslu yatabilirim? Sizden daha yukarıda olmam gerek. Düşüncelerim beni yükseltiyor. İşte öyle gecelerde, daha doğrusu öyle sabahlarda. Çünkü düşüş şafak sökerken olur. Dışarı çıkar, telaşla, koşarcasına kanal boylarında yürürüm. Kurşun rengi gökyüzündeki tüy yığınları incelir, güvercinler biraz daha yükseklere çıkar. Damların üzerinde beliren pembe bir parıltı, yarattığım yeni bir günü haber verir. Damraktan geçen ilk tramvay, ıslak havanın ortasında çanını tıngırdatarak, Avrupa'nın bu ucunda uyuyan hayata kalk borusu çalar. Aynı anda hepsi de benim kölem olan yüz milyonlarca insan, paslı ağızlarıyla, sevimsiz bir işe gitmek için güçlükle yataklarından kalkarlar. İşte o zaman bilmeden benim buyruğum altında olan o koca kıtanın üstünde düşüncemle dolaşır, yükselen zehir gibi acı günü içer, kötü sözlerle sarhoş olurum. Mutluyumdur o zaman, mutluyumdur diyorum size. Mutlu olduğuma inanmazlık edemezsiniz. Yasaklıyorum size bunu. Ölesiye mutluyumdur. Ah güneş, kumsallar, Meltem'in estiği adalar, anısı umutsuzluk veren gençlik. Ah! Yatıyorum gene, bağışlayın beni. Korkarım fazla coştum. Gene de ağlamıyorum. Bazen şaşırıyor insan. Rahat yaşamanın sırrını bulmuş bile olsa apaçık görünenden şüpheye düşebiliyor. Benim bulduğum çare en iyisi değil elbette. Ama insan yaşadığı hayatı sevmiyorsa, onu değiştirmek istiyorsa başka çare de yok, değil mi? Başka biri olabilmek için ne yapmalıyız? İmkansız. Hiç kimse olmamak, hiç değilse bir kerecik varlığımızı unutmak gerekirdi. Ama nasıl? Bana çok yüklenmeyin. Tıpkı bir gün bir kahvenin setinde otururken elimi tutup bırakmak istemeyen o ihtiyar dilenci gibiyim ben de. Ah beyim diyordu. O kötü adam olduğumuzdan değil bu. Işığı yitirdik biz. Evet, ışığı da yitirdik. Sabahları da, kendi kendini bağışlayan bir kimsenin kutlu suçsuzluğunu da. Bakın kar yağıyor. Aman dışarı çıkmalıyım. Beyaz gecenin ortasında uyuklayan Amsterdam, karla kaplı küçücük köprülerin altındaki koyu yeşim rengi kanallar, boş sokaklar, karların içine gömülen adımlarım. Bütün bunlar yarınki çamurdan önce gelip geçici, kısacık bir arınma olacak. Camlara biriken şu iri iri kar tanelerine bakın. Güvercinlerdir şüphesiz. En sonunda inmeye gönülleri oldu. Sevimli yaratıklar. Suları, damları kalın bir tüy tabakasıyla örtüyorlar. Her pencerenin önünde çırpınıp duruyorlar. Nasıl da her yeri kapladılar. Umalım da iyi haberler getirsinler. Herkes kurtulacak değil mi? Yalnız seçilmiş kişiler değil, servetler de, sıkıntılar da paylaşılacak. Örneğin siz bugünden sonra benim hatırım için her gece yerde yatacaksınız. Herkes cümbür cemaat. Ne o? Beni alıp götürmek için gökten bir araba iseydi ya da kar birdenbire tutuşsaydı şaşırır kalırdınız değil mi? Sanmaz mısınız? Ben de sanmam ama ne olursa olsun çıkmalıyım. Tamam, tamam, rahat duracağım, tasalanmayın. Yumuşamalarıma, kendimden geçip saçmalamalarıma pek bakmayın. Bir amaca yöneltilmiştir onlar. Bakın, şimdi siz de bana kendinizden bahsedeceğinize göre o pek sürükleyici iç dökmenin amaçlarından birine ulaşıp ulaşmadığını öğreneceğim demektir. Konuştuğum kimsenin polis çıkacağını ve beni dürüst yargıçların çalınmasında parmağım olduğu için tutuklayacağını umarım hep. Geri kalan şeyler yüzünden kimse beni tutuklayamaz değil mi? Ama hırsızlığa gelince yasanın hükmüne girer o. Ben de suç ortağı sayılabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım doğrusu. Resmi evimde saklıyor, görmek isteyen herkese de gösteriyorum. Tutuklayabilirsiniz beni. İyi bir başlangıç olur. Belki ondan sonra geri kalanlarla da uğraşırlar. Örneğin boynumu vururlar. Benim de ölümden korkum kalmazdı, kurtulurdum. Daha kanı soğumamış başımı toplanan kalabalığın üstüne doğru kaldırırdınız o zaman. Baksınlar da kendilerini tanısınlar. Ben de örnekliğimle onlara yeniden hükmedeyim diye. Her şey bitmiş, tükenmiş olurdu. Ben de görülüp tanınmadan çölün ortasında bağıran ama oradan çıkmayı da bir türlü istemeyen yalancı peygamberliğimi tamamlamış olurdum. Ama polis değilsiniz elbette. Çok basit bir şey olurdu yoksa.
Nasıl?
Ya öyle mi? Gördünüz mü? Ben de bundan şüphelenmiştim. Size karşı duyduğum o garip yakınlık boşuna değilmiş demek. Paris'te o güzelim avukatlıkla uğraşıyorsunuz öyle mi? Aynı soydan olduğumuzu çok iyi biliyordum. Hepimiz birbirimize benzemez miyiz? Kimseye bir şey söylemeden, durmadan kendi kendimize konuşmaz, cevaplarını önceden bildiğimiz halde hep aynı sorulara çatmaz mıyız? Öyleyse rica ederim, anlatın bakalım ne olursunuz. Bir akşam sen kıyılarında başınıza neler geldi, hayatınızı tehlikeye atmadan bu işten nasıl yakanızı kurtardınız? Yıllardır gecelerimin içinde çınlayıp duran o sözleri bir de siz söyleyin. Sonunda ben de sizin ağzınızdan diyeyim ki, ey genç kız, gene kendini suya at da ben de bir kere daha ikimizi birden kurtarabilme imkanına kavuşayım. Bir kere daha, öyle mi? Ne ihtiyatsızlık. Düşünün üstadım, sözümüze inandılar diyelim. Söylediğimizi yapmamız gerekir. Brrr, su da ne kadar soğuktur ama içimiz rahat etsin. Artık çok geç, her zamandan da çok geç olacak. Ne mutluluk. Kitabın sonu. 30 Mayıs 2003, sayfa 118.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 Körler Bölümü @ibb.gov.tr